Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Ayşe Yılmaz imzalı bir mülakatı aktaracağız. Rabia Semiz, of değil af ya Rabbi. Rıza Bahçesi'nde Bir Ömür, Züleyha Anne başlıklı mülakatı paylaşacağız sizinle. 14 Haziran 2024'te Züleyha Özkan hanımefendi ahirete irtihal eyledi. Sabır ve şükürle bezenmiş teslimiyetle dolu bir hikaye kaldı geriye. Sevenlerinin dilinde Züleyha anne olarak anılıyordu. Kendisine 13 sene boyunca hizmet eden ve Rıza Bahçesi isimli bir eseri de bulunan Rabia Semiz hanımefendi ile kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdik. Hayırlara vesile olmasını dileriz. Rabia Hanım, kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Rabia Semiz, aslen Konyalıyım. Hayat yolculuğumun farklı duraklarında hem ilim hem hizmet nasip oldu. İstanbul'da bir dönem Eyüp Şehbal Kültür Merkezi'nde görev aldım. Sonrasında ömrünü Allah yoluna adamış, gönül ehli bir hanımefendinin, Züleyha annemizin yanında bulunmak, ona hizmet etmekle şereflendim. Bu süre zarfında ilahiyat eğitimimi de tamamladım. Tam 13 yıl boyunca kendisiyle aynı çatıyı paylaştık, aynı sofraya oturduk, aynı dualara amin dedik. Bu derinlikli beraberlik esnasında Züleyha annemiz hayatını kaleme almamı arzu etti. Ben de kalbimle, kalemimle bu emaneti taşımaya çalıştım. Böylece onun izinden yürüyenlere bir hatıra, bir feyiz kapısı olması niyetiyle Rıza Bahçesi adlı kitap ortaya çıktı. Aynı zamanda Zahide teyze ile Fazilet Hatıraları ve Hazreti Osman eserlerini kaleme aldım. Bize biraz Züleyha annemizden bahseder misiniz? Züleyha annemiz ömrün baharında 18 yaşında düğününe günler kala küçük bir çocuğun itmesi sonucunda boynundan aşağısı felç kalmış. 40 yıldır hiçbir uzvunu oynatamazken kalbi derinliğiyle dünyaya hizmet eden gönül ehli güzel bir kuldu. Hastane sürecinde, "Ya Rabbi, eğer ben böyle kalacaksam, insanların bana bakıp elhamdülillah elim ayağım tutuyor, çok şükür diyerek şükür ve sabırda aracı olayım" dediği özel bir kuldu. Ağrılardan kıvranırken bile "Ah, of değil, af ya Rabbi, Allah" diye inleyen bir kuldu. Rad Suresi 28. ayette Allah anıldığı zaman kalpleri titrer tabirini yaşayan, Rabbinden bahsederken onu görme arzusuyla gözyaşlarıyla inleyen bir kuldu. Osman Nuri Topbaş hocamızın, "Cenab-ı Hak belki onun bir şeyini aldı, lakin daha büyük bir lütufta bulundu. Bedenen acziyet içerisinde, lakin kalben ve zihnen Cenab-ı Hak'la birlikteliğin huzur ve saadeti içinde. Cenab-ı Hak bazı kullarını böyle sessiz sohbet ettirir. Onun o hali bir sohbet, sessiz bir şiirdir. Züleyha kızımız kelimelere dökülemeyen bir şiirdir" dediği sevgi dolu bir kuldu. Züleyha annemizle unutamadığınız bir anınızı paylaşır mısınız? En çok bu soruyu düşündüm. Çünkü onunla yaşadığım her an çok özel ve unutulmazdı. Züleyha annemle tanışmadan önce Umre'de tavaf esnasında Zemzem'in içenlere şifa olmasını, bereketini, Hacer validemizin çölde imkansızı isteyip kavuşmasını tefekkür ederken, "Ya Rabbi, bana Zemzem gibi bir hizmet nasip et" diye dua ettim. Kâbe'den doldurduğum Zemzem'e Züleyha annem için hatim okudum. O zamanlar ben ona hayrandım ama o beni tanımıyordu. Umre'den dönüşte o Zemzem'i hediye etmek nasip oldu. Ona bakıldığı zaman bu dünyadan su gibi aktı gitti. Kimin hayatına girdiyse temizledi ve su gibi onun hayatını canlandırdı. Onun bereketini herkes fark ediyordu. Züleyha annemiz ümmet için bir dua kapısıydı. Onun ümmete bakışı nasıldı? O, insanlara Allah'ın yarattığı kullar olduğu için kıymet verirdi. Her insanı sevebilecek kadar gönlü genişti. İnsanların dertlerini bazen saatlerce sıkılmadan dinlerdi. Onların mutluluğuyla sevinir, dertleriyle üzülürdü. İnsanların hüznünü ve mutluluğunu paylaşmayı çok güzel becerirdi. Kim onunla tanışsa, "Züleyha anne beni çok seviyor" derdi. İnsanları hatalarından dolayı yargılamazdı. Günahkâra değil, günaha kızar, o kişiyi şefkat ve merhametle sarardı. O bir gönül doktoruydu. Yanına gelenleri tedavi eder, reçetesini verir, öyle gönderirdi. Züleyha annemizin gönül dünyası nasıldı, Allah'la olan bağı nasıldı? Onun deyimiyle ben diye bir şey yok ki, yine o var, yine o var. Yaşayan ben miydim, ölen ben mi olacağım, cennet ya da cehenneme giden ben mi olacağım? Züleyha'nın nesi Allah demez ki? Bir tek saç teli dahi hayatında kendisine ait bir şey bulamadı. Kendi diye bir şey bulamadı ki bu bedende. Hiçbir şey bulamadı. Ama bu bulamayış öyle bir hazineydi ki, yani yaratıp da yarattığında kendini görmesi. Hani aynayı anlatırlar ya, işte o anlatılan aynaya baktığımda gördüğüm şey sadece o. Hiç aynaya bakmadım ama gönül aynasına baktığımda yansıyan hiç Züleyha olmadı. Yansıyan yine o, Allah Celle Celaluhu'ydu. Züleyha annemizin sabrı ve şükrü nasıldı? Bu Allah'ı tercihinin şükrüdür. Allah tarafından tercih edilmenin şükrüdür. Adını andırmasının şükrüdür. Siz susarsınız ama o sizinle konuşur. Yani Allah'la beraber olmanın şükrüdür. Şikayet eden bir kul değil, daima Rabbinden razı olan bir kuldu. Rabbinin kendisinden muradı neyse o olsun isterdi. Rabbinin daima onu hayır ve rıza halinde bulmasını isterdi. Züleyha annemiz özelinde genç kardeşlerimize ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz? Gönül dünyanıza dönün ve oradaki Cenab-ı Hak'la tanışın. Onun dostluğuna ulaşmaya gayret edin. Namazlarınıza dikkat edin. Züleyha annem hastane sürecinde 8 sene ima ile namaz kıldı. Daha sonra fizik tedavilerle oturmaya başlayınca o 8 senenin kazasını yaptı. Eğer ayağa kalkmaya başlasa 40 senenin kazasını yapardı. Çünkü namazlarında çok güzel bir lezzeti yakalamıştı. Namazlarınızda o lezzeti, Cenab-ı Hak'la buluşmayı yakalayabilmenizi tavsiye ediyorum. Hayatınızdaki çizgileri belirleyin. Hesabı verilecek şekilde olursa eğer hayatınız, o zaman her şey kolay olur. Çok dert edinip çok yük taşımayın. Elinizden geleni yapın ve Allah'a havale edin. Allah'a havale ederken şüphe duymayın. Züleyha annemize hizmet etmek nasıl bir duyguydu? Hala inanamıyorum böyle bir insana yakın olmak ve ona hizmet etmek nasıl bir zenginlik, nasıl bir nimetmiş. 13 yıldır memleketim dahil kurs hizmeti ve sosyal hayatım olmak üzere Züleyha anneme göre program yaptım. Yıllarca umreye onu bırakıp gitmedim. Nereye gitsem Züleyha anneme yetişme telaşım vardı. Vefatından önce 35 gün hastanede kaldık. Eve geldim, bir bardak çay içemedim. İhtiyaçlarımı halledip hemen hastaneye koştum. Şimdi istediğim yere gidebilirim, istediğim kadar kalabilirim. Ama o özgürlük onunla berabermiş. Bakıldığı zaman yatalak bir insanın yakınındakilerin sıkılmaları gerekir. Ama Züleyha annemiz öyle huzurlu bir hayat yaşadı ki, onun Allah'tan razı hali etrafındaki insanlara da sirayet ediyordu. Onunla yaşamak bir manada kaygı çekmemekti. Onunlayken koruma altında hissediyordum. O dua ediyorsa hiçbir korkum yoktu. Trafikte kalsam arayıp dua istiyordum. Yol açılıyordu. Ona hizmet etmek, fırtınalı bir denizde dalgaların arasında sağlam bir gemiyle yolculuk yapmak gibiydi. Ruhi için bir Fatiha istirham ederiz tüm okuyuculardan. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Yılmaz imzalı Rabia Semiz'le gerçekleştirilen Of Değil Af Ya Rabbi Rıza Bahçesi'nde Bir Ömür Züleyha Anne başlıklı mülakatı paylaştık. Birlikteliğimize Tuğçe Şifa Zorlu'nun kaleme aldığı Hangi Bağın Gülüsün başlıklı yazıyla devam ediyoruz. Her çiçek bir sır taşır. Her biri insanın iç dünyasında bir kapı aralar. Kalbine eğildiklerinde fısıldadıkları seni kendilerine benzetebilecek mi? Bir arayıştaki gönle hangi bağın gülüsün diye sordurabilecek miyiz ahir ömrümüzde? Tasavvufta meşhur bir tabir vardır. Bir insanın davranışlarından nezaket, edep bu kişinin normali haline gelmişse, siz hangi bağın gülüsünüz diye sorarlar. Yani böylesine hal ehli olmayı, size kim öğretti, kimlerle oturup kalktığınızda üzerinize sinen zarafet, ten kokunuza dönüştü. Çünkü zarif yaşayan kişi, çiçekler gibi farkında olmaksızın çevresindeki kalpleri de etkiler. Çiçekler sadece estetik varlıklar değil, insanın içsel yolculuğunun, ruh hallerinin manevi makamlarının temsilidir. O ahenkli görüntü hem kendisini seyredene bir işaret hem de insanın hakla ilişkisini anlamlandırmak için bir araçtır. Örneğin, sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'in mübarek kokusunu anlatırken gülü işaret ettiklerinden beri kainatın yaratılma sebebi aşk, bu aşkın tacı da güldür. Hüzünlü ve sürur dolu kalplerin kendini en yakın hissettiği güzele emsal verebileceği tek çiçek belki de kırmızısı ilahi aşkın yanışı, beyazı saf tevhide ulaşmış ruhun görüntüsüdür. Dikenleri aşka ulaşmanın zorlukları ve aşkı arayanın bu dikenlere kendi rızasıyla teslim olmasını imgeler. Gül derdi ki, ''Ey yaralı, ne kadar şikayet etsen de gör bak, dikene ilk katlanan benim, ona teslim ol, ellerinin rengi bana benzer diye korkma, aşkın közünü korkaklar tutamaz, razı olmayan aşkın kokusunu duyamaz, bil de öyle sev beni.'' Lale kelimesi Arap harfleriyle yazıldığında Allah lafzını andırır. Yasin suresinde geçen ''Alalen'' yani boyunduruk kelimesi de yine laleden gelir. Allah'ın boyunduruğu altına girmek, heva ve heveslere baş kaldırma, fena fillah, Allah'ta yok oluş makamıdır. Aşık gönlünü lalelere kaptırdıysa, kendi benliğini silerek tevhid hakikatine ulaşmaya susamıştır. Lale der ki, Allah önünde eğilmeyen baş hangi makamda yücelir? Yaydığı raihası duyanı kendine hayran bıraksa da, aslında nergis kendine hayrandır. İnce Müslümanlıkta bu nefsin beğenilmesi halidir. Başını eğmiş bir şekilde durur. Lakin bu eğik duruş dış dünyaya değil kendi varlığına yönelmiş bir hayranlıktandır. Güzelliğinin verdiği mahcubiyetle kibir arasında gidip gelir nergis. Kokusuna kapılanlara bir diyeceği vardır. Aynaya baktığında gönlünü görebiliyor musun? Ne güzelliğini kendine yor, ne de hor bak zatına. Ne eksik, ne fazla. Allah'ın sana verdiği ne varsa, hikmetle madem, onu tanı ama onunla benliğine tapma. Alçak gönüllü ve tevazu sahibidir menekşe gönüllüler. Aziz ve yumuşak huylu, bağırmazlar. Toprağıyla kavgası yoktur. Onu fark edeni az da olsa, halis niyetleri etrafına toplayıverir. Menekşe hal lisanıyla der ki, bir işi Allah rızası için yapıyorsan, kıymeti bilinmese de yapmaya devam edersin. Kur'an'da geçen reyhan, cennet nimetlerindendir. Zarif Müslümanlıkta huzur bulmuş, razı olmuş nefsin sembolü. Reyhanın kokusu, ruhun gıdası, kalbin nefesi olarak görülür. Onu koklayan kişi geçici olarak dünyevi ağırlıklardan sıyrılır, ilahi tecelliye açık hale gelir. Reyhan der ki, beni koklayan gönlün olsun, benim zarafetim nefsini değil ruhunu süslesin. Cennetten önce davran, sen cennetin kokusuna yönel. Hasılı kelam, her çiçek bir sır taşır. Her biri insanın iç dünyasında bir kapı aralar. Kalbine eğildiklerinde fısıldadıkları seni kendilerine benzetebilecek mi soralım kendimize. Bir arayıştaki gönle hangi bağın gülüsün diye sordurabilecek miyiz ahir ömrümüzde? Tuğçe Şifa Zorlu imzalı Hangi Bağın Gülüsün başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz ve Sesli Dergi'ye bir başka yazıyla devam ediyoruz. Ve şimdi de Rabia Karzan'ın kaleme aldığı Vazgeçmeyi Başarabilir Misin başlıklı yazıyı sunuyoruz. Bir süre önce tarih bilmediğini fark edip ben kimim, nerede yaşıyorum, benden öncekiler ne yaşadı, neden bu şartlardayız gibi sorularının cevapları için yola çıkmıştı Sare. Atlaslar, haritalar, kütüphaneler, araştırmalar, kitaplar. Koşarken kalbinin yorulduğunu hissettiğinde biraz durmuştu. Kalbine iyi gelecek şeylerin izini sürer olmuştu. Yol onu asr-ı saadete çıkarmıştı. O kadar geç kalmıştı ki her şeye. Şeyler bin olmuş, pencereler odalara bölünmüştü. Neyi nereden yakalasındı? Neyi düşünsün, neyi okusun, neyi araştırsın? Durmak üzereydi. Geriye ya da ileriye gideceği noktayı belirleyecek o anı yaşarken durdu da. Okul devam ediyordu. Dersler, ödevler ve nihayet sınavlar. Sare kendiyle meşgul olduğundan derslere odağı azalmıştı. Bunu herkes fark ediyordu. Sınavlarda aynı tezi destekler nitelikteydi. En son bir hocası gelip onu uyardı. Kendine gelmesini, neye daldıysa oradan çıkmasını, şu an öğrenci olarak en büyük görevinin dersleri olduğunu hatırlattı. Sare bunalmıştı. Yüreği göğsüne dar geliyordu. Madem bir bütün olarak devam etmeli bunlar, neden okuduklarıyla yaşadığı hayatı bir arada toplamak bu kadar zordu? Tüm bu gelgitler arasında kritik bir dersten geçmediğini öğrendi Sare. Kendisini bilen, tanıyan, yakın iletişimi olan bir hocanın dersiydi üstelik. Sare o dolulukla hocasının odasına doğru yol aldı. Bir hışımla girdi odaya. Hoca Sare'yi böyle görünce şaşırdı. İzin isteyip yüksek bir perdeden direkt konuya girdi Sare. ''Hocam beni geçirmemişsiniz.'' ''Evet.'' Neden? Yeterli değildin çünkü. Mesela nerede? Derste, ödevde, pratikte. Sen bir süredir buradasın ama yok gibisin Sare. Ben böyle eğitimci yetiştiremem. Hocam, kendimce bir arayıştayım biliyorsunuz. Farkındayım. Ben destek olursunuz sanmıştım. Eğer özelde benimle görüşmek istediğin şeyler varsa elbette. Fakat bu derslerimle alakalı bir şey değil. Ben de aynı hassasiyetleri taşıyan biri olarak hakka giremem. Sen kendini fark edeceksin diye hak etmediğim bir dersten seni geçiremem. Bu biraz ağır oldu hocam. Gerçekler ağırdır zaten Sare. Ne zannediyordun? Tüm hayatın durup sana arkanı toplamak için fırsat sunacağını mı? Biz burada öğretmen yetiştiriyoruz kızım. Seni haybeye geçirsem, kendi eğitim inancıma en büyük darbeyi vurmuş olurum. Bu böyle değil. Hepimiz aynı yollardan geçiyoruz. Sadece hepimizin bambaşka evrelerine denk geliyor bu sancılar. Baş etmeyi öğrenmelisin. Bu dünyada kimse sana arka çıkmayacak ve kimse daha iyi biri olman için alan açmayacak. Sen hep daha fazla savaşmayı, aynı anda birden fazla cephede saf tutmayı öğreneceksin. Şimdi bana kızıyorsun ama ileride teşekkür bile edebilirsin. Sare bunları duyarken sessiz sessiz ağlamaya başlamıştı zaten. Başarılı bir eğitim hayatında bir dersten kalıyor olmak ve hatta hayatının en kötü not silsilesini görmek onun gibi bir öğrenci için yeterince utanç vericiydi. Sadece dersten kaldığı için kötü hissetmiyordu. Ne yani, onca emek verdiği ve kimliğini, Müslümanlığını tanımak için düştüğü yollar mı buna sebep olmuştu? akış karmaşası, tereddütler, kızgınlıklar içindeyken bir ses duydu ve bir peçete. Dönüp baktığında şaşkınlığını gizleyemedi. Peçeteyi alıp önüne döndü. Yanına gelen Serhat'tı. "Bunları bir tek sen yaşamıyorsun." Sare baka kaldı. Serhat gülerek devam etti. "Hararetinden görmedin ama ben de odadaydım. Sana hak veriyorum. Doğru ve hak yolda olan bir arayış için şartların olgunlaşması ve birilerinin yardımcı olmasını bekliyorsun. Fakat öyle değil. Bu yol çetrefilli, bu yol dikenli, zor ve acımasız. Hayret ediyorsun, anlıyorum. Allah'a doğru gitmek nasıl zor olabilir diyorsun. Ama bunlar yolun aslından değil zaten. Arazları, nefis gibi, şehvetler gibi, şeytan ve yardımcıları gibi. Çünkü dünya, çünkü imtihan. Yol ilerledikçe sebat edenler için daha fazla zorlaşır. Garip gelebilir ama sünnetullah böyledir. Fakat yolcu güçlenmiş olduğu için bu zorlukları aşmak ona anlatılmaz bir haz vermeye başlar. Filmlerdeki süper kahramanlar gibi düşün. Hayatı tehlikede fakat o zorlu yolculuğa çıkmalı. Yoksa yolda, yolcu olmakta anlamlı değil. Sana bir sır vereyim mi? Bu herkese nasip olan bir şey de değil. O filmde herkes insanları kurtarmayı nasıl göze alamıyor, o cesareti gösteremiyorsa, hayat sahnesi de böyle. O nedenle seçilmiş ve kıymetli olduğunu düşün. Her insan seçilmiştir ama bunu fark edip o cesareti gösteren az insan vardır. Tüm bunlara bakınca bu yol kolay olabilir mi sence? Sare biraz rahatlamıştı. İçi hafiflemişti. Teşekkür de edemiyordu ama başıyla işaret ederek yetinmeyi tercih etti. Serhat giderken durdu ve başını eğip şöyle dedi. Sare, bu yolda yürümek ayaklarını düşünmemeyi gerektirir. Vazgeçmeyi başarabilir misin? Sare ne düşündü, ne hissetti, vazgeçebilme erdemini yüklendi mi, yoksa yorgunluğu ona galip mi geldi? Not. Sevgili okuyucular, her ay devam eden bu serüven şimdilik burada sona erdi. Umudumuz, Sare'nin hikayesini bir kitapla sizinle buluşturarak nihayete erdirmekte. Gayret bizden, tevfik Allah'tandır. Rabia Karza'nın kaleme aldığı Vazgeçmeyi Başarabilir Misin başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak değerli dinleyenlerimiz. Genç Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun. Hoşça kalın.